Tarih, üniversiteye hazırlık, konu anlatımlı, test uygulamalı, yayımı hazırlayan Recep Çalışkan, 4. kaset, 2. yüz, sayfa 165. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması, Türkleri Kuzey Afrika'dan atmak amacıyla Cerbe Adası önlerine geldi. Andrea Doria, Preveze'den sonra bir kez daha mağlup edildi, 1560. Dikkat! Cerbe Savaşı, Türklerin Preveze'den sonra Akdeniz'de kazandıkları en büyük deniz savaşıdır. Bu zaferle Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü sağlamlaştırıldı. 1565 yılında Haçlıların Akdeniz'deki son dayanak noktaları olan Malta kuşatıldı, ancak alınamadı. Turgut Reis bu kuşatma sırasında şehit oldu. Hint Okyanusu'nda üstünlük mücadelesi. Portekizlilerin coğrafi keşifler ile birlikte Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne donanma göndererek Müslüman tüccarların ticaretini engellemeleri, Hindistan'daki Müslüman devletlere baskı yapmaları ve bu devletlerin Kanuni'den yardım istemeleri üzerine Hint deniz seferleri yapıldı. Hindistan ticaret yolunu açmak ve denetimi ele geçirmek amacıyla 4 kez sefer yapıldı. Bölgedeki Osmanlı donanması Portekiz donanması ile başa çıkamadı. Çünkü asıl donanma Akdeniz'deydi. Dolayısıyla Osmanlılar bu seferlerde istenilen sonuca ulaşamadılar. Dikkat! Buna rağmen Arap Yarımadası'nın tamamı ve Habeşistan kıyıları ele geçirildi. Kızıldeniz'de kesin hakimiyet kuruldu. Doğuda gelişmeler. Safevilerin Anadolu üzerindeki emelleri Kanuni döneminde de devam etti. Dolayısıyla Osmanlı-Safevi ilişkileri olumsuz yönde gelişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran üzerine 3 sefer yapıldı. Dikkat! Safeviler bu 3 seferde de Osmanlı ordusu ile bir savaşı göze alamadılar. İran yeni bir çaldıran mağlubiyeti yaşamak istemiyordu. Bu nedenle Safevi ordusu, Osmanlılar İran'a girince iç kısımlara çekiliyor, Osmanlı ordusunun geri dönmesi üzerine tekrar Osmanlıların doğu sınırlarına saldırıyorlardı. İran'ın isteği üzerine Osmanlılarla Safeviler arasında 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalandı. Bu ilk Osmanlı-İran Antlaşması ile Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan Osmanlı-İran Savaşı sona erdirildi. Bağdat, Tebriz ve Doğu Anadolu Osmanlılar'da kalacaktı. Dikkat! Kanuni'nin bu seferleri ile Irak fethedilmiş, Abbasilerden itibaren İslam dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat şehri Türklerin eline geçmiştir. Ayrıca Basra Körfezi'ne inilerek Hint Okyanusu ile bağlantı kurulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Avusturya'ya karşı çıktığı Zigetvar seferinde Zigetvar kuşatması sürerken vefat etti. 7 Eylül 1566. 2. Selim Devri 1566-1574. Kanuni'nin 1566 yılında vefatı ile Kütahya valisi olarak bulunan Şehzade Selim, saltanatın tek varisi olarak tahta geçti. 1566. Sokullu Mehmet Paşa dönemi. Kanuni'nin ölümünden sonra tahta çıkan oğlu 2. Selim döneminde devletin genişlemesi devam etti. 2. Selim devletin idaresini Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakmıştır. Sokullu, ölüm tarihi olan 1579 yılına kadar devletin idaresine damgasını vurmuştur. Bunun için bu döneme Sokullu dönemi adı verilir. Dönemin olayları ve özellikleri. Yemen'in yeniden alınması 1566. Yemen, Kanuni döneminde Hint deniz seferleri sırasında fethedilmiş ancak tam olarak egemenlik kurulamamıştı. Yemen'de halk ayaklanınca buraya yeniden sefer yapılmış ve Yemen eyalete dönüştürülmüştür. Sakız Adası'nın alınması 1568. Cenevizlilerin elinde bulunan ada Kaptanı Derya Piyale Paşa tarafından alınmıştır. Adalar denizinin güvenliği sağlanmıştır. Kıbrıs'ın fethedilmesi 1571. Sebepleri. Jeopolitik konumu, Doğu Akdeniz'in güvenliğini tehdit etmesi, Venediklilerin ödedikleri yıllık vergiyi kesmeleri, Müslüman tüccarlara Venediklilerin zarar vermesi. Sonuçları, Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlanmış oldu. Anadolu için bir iç savunma hattı oluşturuldu. Mısır yolunun güvenliği sağlanmış oldu. İnebahtı bozgununa neden oldu. İnebahtı Deniz Savaşı 1571. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından alınması Haçlıları harekete geçirdi. İnebahtı'da demirlemiş olan Osmanlı donanması Haçlılar tarafından yakıldı. İnebahtı Osmanlı donanmasının ilk büyük bozgunudur. Lehistan'ın Polonya ve Litvanya Osmanlı himayesine alınması 1576. Rusya ve Alman İmparatorluğu'nun yayılma sahası içinde önemli bir yer tutan Lehistan'ın varlığını sürdürmesi Osmanlı Devleti açısından çok önemliydi. Dikkat! Böylece Osmanlı hakimiyeti Baltık Denizi'ne kadar ulaşmış, Lehistan'ın Ruslar ve Almanlar tarafından paylaşılması önlenmiş oluyordu. Kapitülasyonların yaygınlaşması. Avrupa devletleri arasındaki siyasi ve dini birliği engellemek amacıyla Fransızlara verilen kapitülasyonlar genişletilmiştir. İngilizlere ilk kez kapitülasyonlardan yararlanma izni verilmiştir. Fas'ın himaye altına alınması. Hint Okyanusu'ndaki Osmanlı-Portekiz mücadelesi karada Fas'ta devam etti. Osmanlı kuvvetleri Vadis Sebil, Vadis Seil savaşında Portekiz ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattılar. Savaşta kralları da ölen Portekizliler bir müddet sonra dağılarak İspanyol hakimiyetine girdi. Bu zaferle Fas Osmanlı himayesine alınmış oldu. 1578. Dikkat! Fas'ın himaye altına alınmasıyla Kuzey Afrika'daki Osmanlı nüfusu Atlas Okyanusu'na dayanmış oluyordu. Sokullu'nun projeleri. A. Süveyş Kanalı projesi. Amaçları. Akdeniz'e yeniden ticari canlılık kazandırmak, baharat yolunu yeniden işler hale getirmek. Dikkat! Osmanlı Devleti'nin bu projesi 19. yüzyılda Fransa tarafından gerçekleştirilecektir. 1869. B. Don-Volga Kanalı projesi. Amaçları. Kafkas ve İran fetihlerinde donanmadan da yararlanmak, Rusya'nın Kafkaslara inmesini engellemek, İpek yoluna yeniden canlılık kazandırmak, Orta Asya Türkleri ile yeniden ilişki kurmak. Dikkat! Kırım ve Rusya'nın engellemesi, şiddetli soğuklar nedeniyle başlatılan bu proje gerçekleştirilememiştir. Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da öldürülmesiyle Osmanlı tarihinin yükselme dönemi sona ermiş, duraklama dönemi başlamıştır. Çözümlü sorular. Test 1. 1. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti Rumeli'nin yanında Anadolu'da da çok genişlemişti. Kuzeyde Candaroğulları Beyliği dışarıda kalmak üzere sınırları Karadeniz kıyısından başlayarak Alanya'ya, Akdeniz'e dayanıyordu. Bu duruma bakarak Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki konuların hangisinde tam olarak başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. A. Devlet olarak kurumsallaşmada, B. Askeri faaliyetlerinde, C. Devletin sınırlarını genişletmede, D. Anadolu siyasi birliğini sağlamada, E. Uluslararası barışı sağlamada. 1. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişletmesi daha çok savaşla olduğu için, Osmanlı'nın uluslararası barışı sağlamak için bir gayesinin olduğunu, hatta o dönemde hiçbir devletin böyle bir gayesinin olduğunu söyleyemeyiz. Doğru seçenek E. 2. Yıldırım Bayezid döneminde Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı bir devlet durumunda olduğunun en açık kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul'da ilk caminin yapılması, B. İstanbul'un ilk defa kuşatılması, C. İstanbul'un Balkanlar ile bağlantısının kesilmesi, D. Bizans'ın Rumeli'ye geçişi kolaylaştırması, E. Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne vergi vermesi. 2. Vergi vermek, bir devletin hakimiyetini kabul etmek ve ona bağlı olduğunu göstermek anlamına gelir. Öyleyse Bizans'ın Osmanlı'ya vergi veriyor olması, onun Osmanlı'ya bağlı olduğunu gösteriyor. Doğru seçenek E. 3. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren çok hızlı bir gelişme göstererek kısa zamanda geniş topraklara yayılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını doğrudan etkilememiştir? A. İslam'ın yeni ülkelere yayılması, B. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması, C. Tımar Örgütü'nün kurulması, D. İstanbul'un bir bilim ve kültür merkezi haline gelmesi, E. Merkeziyetçi bir devlet yapısının kurulması. 3. İstanbul'un bir bilim ve kültür merkezi haline getirilmesi toprakların genişlemesiyle değil, buraya bilim adamlarının getirilmesiyle, kütüphaneler kurulmasıyla ve medreseler açılmasıyla olmuştur. Doğru seçenek D. 4. 13. yüzyılın sonlarına doğru Bizans'ta imparatorların hiçbir kuvvet ve nüfuzları kalmamıştı. Kent ve kasabalar tekfur denilen derebeylerin eline geçmişti. Bunlar halkı ve bulundukları yerleri diledikleri gibi yönetiyorlardı. Bizans'a ilişkin yukarıda verilen durum aşağıdaki devletlerden hangisinin Rumeli'de yayılmasını kolaylaştırmıştır? A. Anadolu Selçuklu Devleti'nin, B. Büyük Selçuklu Devleti'nin, C. İlhanlıların, D. Karamanoğulları'nın, E. Osmanlı Devleti'nin. 4. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmak üzeredir ve bu tarihte Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedemeyiz. Karamanoğulları ve İlhanlı Devleti ise coğrafi olarak Bizans'a, Osmanlı'ya nazaran daha uzaktalar. Osmanlıların fetih politikasının ise batıya yönelik olduğunu biliyoruz. Doğru seçenek E. 5. Çelebi Mehmet'in dış politikası barış temeline dayanıyordu. İç politikada ise Anadolu'daki Türk siyasi birliğini yeniden kurmak hedef olarak belirlenmişti. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu duruma aykırı bir gelişmedir? A. Taht mücadelesi yapan Mustafa Çelebi'yi destekleyen Bizans'a fidye verilmesi. B. Şeyh Bedrettin ayaklanmasının bastırılması. C. Aydınoğullarından İzmir ve çevresinin alınması. D. Karamanoğulları ile mücadele edilmesi. E. Venedik ile deniz savaşı yapılması. 5. Paragrafta verilen dış politikada barış ifadesi E seçeneğindeki Venediklilerle deniz savaşı yapıldığı ifadesiyle çelişiyor. Doğru seçenek E. 6. Yavuz Sultan Selim'in Türkistan ile yakından ilgilenmesi, Çaldıran Savaşı'nı yapması, Mısır seferine çıkması aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? A. Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya, B. Safevileri ortadan kaldırmaya, C. Halifeliğin siyasi gücünü ele geçirmeye, D. Türk ve İslam dünyasını bir bayrak altında toplamaya, E. Ticaret yollarını ele geçirmeye. 6. A seçeneği sadece ikinci öncülü, B seçeneği yine sadece ikinci öncülü, C seçeneği üçüncü öncülü, E seçeneği yine üçüncü öncülü karşılıyor. D seçeneğinde ise tüm öncüllerin ortak amacı ifade edilmiştir. Doğru seçenek D. 7. Osmanlıların Balkanlarda takip ettikleri iskan politikası şöyleydi. Anadolu'nun konar göçerlerini Rumeli'ye sevk ederek yerleşik hayata geçirmek, yerleşim yerlerinin izinsiz terk edilmesini yasaklamak, yeni yerleşim yerinden vergi almayarak yerleşik hayatı teşvik etmek. Böyle bir politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bölgenin Türkleşmesini ve elde tutulmasını sağlamak. B. Balkanlardan vergi tahsilini kolaylaştırmak. C. İstanbul'un fethini kolaylaştırmak. D. Tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlamak. E. Doğudan gelen Türkmenlere yeni yerleşim yeri bulmak. 7. Osmanlı Devleti fethettiği yerleri iskan politikası sayesinde elinde tutmaya çalışıyordu. Çünkü burada kendi nüfusunu oluşturursa oradan çıkarılması da daha zor olurdu. Doğru seçenek A. 8. Osmanlı'nın kısa sürede büyüyüp gelişmesinde bu dönemde yönetime geçen padişahların büyük etkisi vardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerindeki padişahların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Batı'yı örnek alarak ıslahat yapmaları, B. Teşkilatçı olmaları, C. Fetihlere önem vermeleri, D. Maliyeye önem verip ülkeyi kalkındırmaları, E. Bilime ve sanata önem vermeleri. 8. Osmanlı Devleti'nde kuruluş ve yükselme döneminde ıslahat gerektirecek bir durum olmadığı gibi, ıslahatların başladığı duraklama devrinde bile Batı örnek alınmamıştır. İlk kez Lale Devri'nde Batı örnek alınmaya başlanmıştır. Doğru seçenek A. 9. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethini gerekli kılan nedenlerden biri değildir? A. İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi olması, B. Bizans'ın Osmanlı'yı iç karışıklıklara sürüklemesi, C. Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi, D. Katolik mezhebinin merkezi olması, E. Anadolu ve Rumeli topraklarının bir merkeze bağlanmak istenmesi. 9. Katolik mezhebinin merkezi İstanbul değil Roma'dır, Vatikan. Doğru seçenek D. 10. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçlarından biri değildir? A. Orta Çağ'ın kapanması ve Yeni Çağ'ın açılması, B. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması, C. Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması, D. İstanbul'un başkent yapılması, E. İlk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı'nın yapılması. 10. İlk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır. İstanbul'un fethiyle ilgili değildir. Doğru seçenek E. 11. 1. Süleyman, Kanuni, devrinin Osmanlı Devleti'nin en parlak zamanı olmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? A. Güçlü bir donanmanın oluşması, B. Ekonominin çok iyi bir düzeyde olması, C. Yeniçerilerin oldukça güçlü olması, D. İç sorunların olmaması, E. Doğu'da güvenliğin sağlanmış olması. 11. Fetret devri, Cem Sultan olayı gibi olaylar yüzünden Osmanlı Devleti çok zor anlar yaşamıştır. Kanuni'nin hiç erkek kardeşinin olmaması sebebiyle taht kavgası yaşamamıştır. Bu da dönemin parlak bir dönem olmasının en önemli sebebidir. Doğru seçenek D. 12. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlayan ve Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar devam eden döneme Osmanlı Yükselme Devri adı verilir. Bu devrin aynı zamanda klasik dönem olarak da kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı kurumlarının olgunlaştığı bir dönem olması, B. İstanbul'un fethedilmiş olması. C. Bizans'ın varlığına son verilmiş olması. D. Merkezi otoriteye ağırlık verilmesi. E. Haçlı seferlerinin yapılması. 12. Yükselme dönemi Osmanlı'nın kurumlarının tam olarak yerleştiği ve en iyi kullanıldığı zamandır. Doğru seçenek A. 13. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir? A. Baharat yolunun Türklerin eline geçmesi. B. Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz'ın Osmanlılara katılması. C. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi. D. Kıbrıs'ın Osmanlılara bağlanması. E. Memlük Devleti'nin yıkılması. 13. Kıbrıs'ın Osmanlılara bağlanması Sokullu döneminde olmuştur. 2. Selim zamanı. Doğru seçenek D. 14. Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet Kırım'ı almıştır. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı almıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint deniz seferleri yapılmıştır. Osmanlıların bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Yabancı devletlerle olan ilişkileri artırmak. B. İslamiyet'i yaymak. C. İslam birliğini sağlamak. D. Ticaret yollarını denetlemek. E. Denizlerde üstünlük sağlamak. 14. Kırım İpek Yolu ticareti için çok önemli duraklardan birisidir. Mısır, baharat yolunun en önemli duraklarından biridir. Hint deniz seferleri ile coğrafi keşiflerin olumsuz sonuçları giderilmeye çalışılmıştır. Doğru seçenek D. 15. Fatih devrinde Cenevizlilerden Amasra alındı. Candaroğullarından Sinop alındı. Trabzon ve civarındaki Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi. Kırım Osmanlı hakimiyetine alındı. Fatih yukarıdaki gelişmelerle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A. Anadolu Türk Birliği'nin sağlanmasını, B. Bizans'ın doğudan ve batıdan kuşatılmasını, C. Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesini, D. Osmanlı Devleti'nin baharat yolunu denetim altına almasını, E. Anadolu'nun tamamen Türkleşmesini. 15. Fatih Amasra'yı, Sinop'u ve Kırım'ı alarak Karadeniz'i Türk gölü haline getirmiştir. Doğru seçenek C. 16. İstanbul Müslümanlar tarafından ilk defa Emeviler devrinde kuşatılmış, ardından Osmanlıların kuruluş devrinde birkaç kez kuşatılmış fakat alınamamıştır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknik gelişmelerin yeterli olmaması, B. Çandarlı ailesinin karşı çıkması, C. Katoliklerin ve Ortodoksların birleşmesi, D. Anadolu ve Rumeli hisarlarının yapılmamış olması, E. Osmanlı'da şehzade kavgalarının olması. 16. İstanbul'un çok güçlü surlarla çevrilmiş olması onun yüzyıllarca alınmamasına sebep olmuştur. Ancak Fatih büyük ve güçlü toplar döktürerek bu surları yıkmış ve İstanbul'u fethetmiştir. Doğru seçenek A. 17. Yavuz Sultan Selim Anadolu'nun siyasal birliğini sağladıktan sonra Osmanlı bayrağı altında İslam dünyasının siyasal birliğini oluşturmayı düşündü. Bu amaçla Yavuz Sultan Selim aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A. Halifeliği Osmanlı Hanedanı'na getirmeyi, B. İran'a karşı etkisiz kalan 2. Bayezid'i tahttan indirmeyi, C. Dulkadir oğullarını ortadan kaldırmayı, D. İslam alemindeki mezhep farklılıklarına son vermeyi, E. Osmanlı Devleti'ni Akdeniz'e hakim duruma getirmeyi. 17. Yavuz, İslam dünyasının liderliğini Osmanlılara getirmek istiyordu. İslam dünyasının dini lideri ise halifeydi. Yavuz, Mısır seferi ile Abbasi soyundan devam etmekte olan halifeliği Osmanlılara getirdi ve kendisi de ilk halife oldu. Doğru seçenek A. Bölüm 9. Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyeti. Devlet yönetimi. Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren şöyle bir gelişme göstermiştir. Beylik, Anadolu'ya bir Türk aşireti olarak yerleşmişler ve Osman Bey döneminde bağımsız olmuşlardır. Devlet, Orhan Bey'den itibaren teşkilatlanmalar yapılmış ve devlet olma özelliğini göstermiştir. İmparatorluk, Fatih'in İstanbul'u almasıyla ülke toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin başında bulunan kişilere önceleri bey denilirdi. 1. Murat'tan itibaren sultan unvanı kullanılmaya başlandı. Fatih'ten itibaren ise genelde padişah denilmeye başlandı. Osmanlı şehzadelerine çelebi denilirdi. Şehzadeleri devlet yönetimi konusunda yetiştiren hocalarına ise lala denilirdi. Dikkat! Osmanlı Devleti 19. yüzyıla kadar mutlakiyetle yönetilmiştir. Özellikle Fatih Kanunnamesi devlet yönetimini kesin kurallara bağlamaktadır. Bu yönetim şekli içinde devletin başına geçme, yani veraset sistemi kuruluş devrinde daha fazla geleneksel, Fatih'ten itibaren ise kesin kurallara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında devlet hanedan üyelerinin malı sayılırdı. 1. Murat zamanında devlet padişah ve oğullarının malı sayılırdı. 2. Mehmet zamanından son dönemlere kadar ise devlet padişahın malı sayılmıştır. Fatih Sultan Mehmet, padişahların kardeşlerini öldürmelerini yasallaştırdı. En güçlü olanın tahta geçmesi anlayışı. Amaç, imparatorluğun birliğini ve bütünlüğünü sürdürmektir. Hükümet yönetimi. Osmanlı Devleti'nde hükümet işleri Divan-ı Hümayun'da görüşülürdü. Bugünkü Bakanlar Kurulu gibi görev yapan divanda tüm ülke sorunları görüşülür ve karara bağlanırdı. Orhan Bey döneminde kurulan divanda son söz padişaha aitti. Divanın önemli özelliklerinden biri de yüksek mahkeme özelliği taşımasıydı. II. Mahmut döneminde ise divan örgütü kaldırılarak nazırlık, bakanlık sistemi getirilmiştir. Dikkat! Buna göre divan bir karar organı olmayıp danışma organı niteliğindedir. Divan üyeleri, padişah. Fatih dönemine kadar divana padişahlar başkanlık etmişlerdir. Fatih'ten sonra bu görev vezir-i azama verilmiştir. Divan örgütünün zamanla bozulmasında padişahların divana düzenli katılmamalarının etkisi görülmüştür. Vezir-i Azam ve Vezirler. Vezir-i Azam, padişahın mutlak vekili olup onun mührünü taşırdı. Daha sonra onlara sadrazam adı verilmiştir. Vezirliğin belirtisi tuğ idi. Kazasker. 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Divanda büyük davalara bakar, kadı ve müderrisleri tayin ederdi. Adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. Defterdar. Devletin gelir ve giderleriyle uğraşırdı. Nişancı. Vali ve sancak beylerine yazılan ferman ve beratların üzerine tuğra çekme görevi nişancıya aitti. Aynı zamanda arazi işleri, has, ziyamet ve tımarların dağıtımı, tapu kayıtları da görevleri arasındaydı. Reisül Küttab. Kuruluş döneminde nişancının yardımcısı iken 18. yüzyıldan itibaren nişancının önüne geçmiş ve Dışişleri Bakanı şeklinde çalışmaya başlamıştır. Kaptanı Derya. Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin başında bulunan en yetkili kişidir. Kanuni döneminde oluşturulmuştur. Ülke yönetimi. Osmanlı Devleti sınırları genişledikçe ülke yönetiminde bazı değişiklikler yapmak durumunda kalmıştır. Osmanlı'da uygulanan ülke yönetim sistemi şöyledir. Eyaletler, beylerbeyi yönetir. Sancaklar, sancakbeyi yönetir. Kazalar, adalet işlerine kadılar, güvenlik işlerine subaşılar bakar. Köyler, tımar beyleri yönetir. Merkeze bağlı eyaletler. Salyanesiz. Bu topraklar hem iç hem de dış işlerinde kesinlikle Osmanlı Devleti'ne bağlıydı. Bu eyaletlerin toprakları dirliklere ayrılır, yönetici ve askerlere maaş karşılığı olarak verilirdi. Bu tür eyaletlerde idari bölünme ise şu şekildeydi. Köy, tımarlı beyler yönetirdi. Subaşı güvenlik işlerinden sorumluydu. Sancak, bugünkü il anlamında olup sancak beyleri tarafından yönetilirdi. Eyalet, beyler beyi tarafından yönetilirdi. Sancakların birleşmesinden oluşan en büyük yönetim birimidir. Özel yönetimi olan eyaletler, salyaneli. Osmanlı merkezlerden yönetemeyeceği kadar uzak bazı eyaletleri salyaneli, yıllıklı olarak yönetirdi. Bu tür eyaletlere örnek olarak Mısır, Habeş, Bağdat, Basra, Tunus, Cezayir sayılabilir. Dikkat! Bu eyaletler merkeze bağlı olanlardan salyanesiz, farklı olarak toprakları dirliklere ayrılmayıp gelirleri doğrudan devlet hazinesine alınan eyaletlerdir. Bu bölgeler için iltizam sistemi uygulanırdı. Bağlı hükümet ve beylikler. Bunlar iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlıydılar. Örneğin Sırbistan, Kırım Hanlığı, Eflak, Boğdan ve benzeri. Bunlar yıllık vergi gönderirlerdi. Toprak yönetimi. Osmanlı toprak yönetiminde de Selçuklu'yu örnek almıştır. Genelde Osmanlı toprakları şu üç bölüme ayrılmaktadır. Miri arazi. Mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir. Ancak kişilere kiraya verilirdi. Halkın mülkiyet hakkı olmayıp sadece kullanma hakkı vardı. Üretimi sürekli hale getirmek için de 3 yıl toprağını boş bırakandan geri alınırdı. Dirlik. Devletin memur ve askerlerine görev karşılığı maaş olarak ayrılan arazidir. Dirlikler devredilemez, miras olarak bırakılamaz. Dirlikler gelirine göre üçe ayrılır. Has, yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan dirliklerdir. Divan üyelerine, beyler beylerine ve sancak beylerine verilir. Bunlar kendilerine ayrılan topraklarda oturmazlar, vergileri toplatırlardı. Has geliri olanlar bu gelirin belli kısmını geçimlerine ayırırlar, diğer kısmı ile cebelü denilen atlı asker beslemek zorundadırlar. Zehamet. Geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında olan dirliklerdir. İkinci derecedeki memurlara verilirdi. Bunlar da geçimleri dışında kalan gelirleriyle cebelü denilen atlı asker beslemek zorundadırlar. Tımar. Yıllık geliri 3 bin akçe ile 20 bin akçe arasında olan dirliklerdir. Tımar sahipleri de diğerleri gibi cebelü yetiştirmek zorundaydı. Örnek. Osmanlı Devleti'nde has ve zehamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu toprakların maaş karşılığı olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır? A. İşlenmeyen toprakların geri alınması, B. Gelirlerin fazla olması, C. Mülkiyetin devlete ait olması, D. Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması, E. Rütbe ve derecelere göre verilmesi. 2000. Çözüm. Has toprakların yıllık geliri 100 bin akçeden fazladır. Bu topraklar şehzadelere, divan üyelerine ve üst düzey devlet memurlarına verilirdi. Zehamet topraklar yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasındadır ve orta dereceli devlet memurlarına verilir. Sonuç olarak bu toprakların rütbe ve derecelere göre verilmesi maaş karşılığı olarak verildiğine kanıttır. Doğru seçenek E. Dikkat! Çabuk gelir elde etmek için zaman içerisinde tımarların iltizama verilmesi ve mültezimlerin daha fazla kâr elde etmek istemeleri reayayı zor duruma düşürmüştür. Daha sonra tımarların ehliyetsiz kişilere verilmesi tımar sisteminin bozulmasına neden olmuştur. Vakıf. Geliri sosyal ve hayır kurumlarının ihtiyaçları için ayrılan arazidir. Ocaklık. Geliri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılan arazidir. Yurtluk. Sınır bölgelerini korumak için görevli askerlere ayrılan topraklardır. Mukataa, geliri doğrudan doğruya hazineye ait olan topraklardır. Dikkat! Dirlikler, toprakların gelirleriyle kişilerin idari mevkileri arasında bir paralellik olduğunu gösterir. Dirlik, tımar sisteminin yararları ve amaçları. Toprağı işlemek ve üretimi artırmak. Vergileri toplamak ve gelirleri artırmak. Köylerde asayiş ve güvenliği sağlamak. Ülkeyi bayındır hale getirmek. Askeri savaşa hazırlamak ve askeri masrafları karşılamak, cebelü yetiştirmek. Mülk arazi. Öşriye. Müslümanlara ait mülk arazidir. Çift resmi denilen arazi vergisi ile öşür denilen ürün vergisi verirlerdi. Haraci. Gayrimüslim yerli halka verilen arazidir. Haracı muazzaf denilen arazi vergisi ile haracı mukassam denilen ürün vergisi alınırdı. Ordu ve donanma. Osmanlı Devleti'nde ilk ordu teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey, yaya ve müsellem denilen biri piyade, diğeri atlı iki askeri birliği oluşturmuştu. Ancak 1. Murat'tan itibaren daha büyük bir ordu teşkilatı oluşturuldu. Bunun temelini de Kapıkulu askerleri ve eyalet askerleri oluşturuyordu. Osmanlılarda kara ordusu üçe ayrılır. Bunlar Kapıkulu askerleri. Padişaha bağlı hassa ordusudur, maaşlı askerlerdir. Ordunun çekirdeği olan Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştur. Ocağa devşirme yasasına göre Hristiyan çocuklar alınırdı, ticaretle uğraşamaz ve evlenemezlerdi. A. Kapıkulu piyadeleri, yayalar, acemi olanlar ocağı, Kapıkulu ordusuna ve Enderun'a kaynak sağlardı. Yeniçeri Ocağı 1. Murat zamanında kurulmuştur, 2. Mahmut zamanında kaldırılmıştır. Topçu Ocağı, 1. Murat zamanında kurulmuştur. Top arabacıları, Fatih döneminde kurulmuştur. Humbaracılar, havan topu, mayın, el bombası üreten ve kullanan ocaktır. Lağımcılar, tünel kazar, patlayıcı madde yerleştirir, kale ve surları yıkarlardı. Cebeciler, cephaneden sorumludurlar, yaya askerlerinin silahlarını onarırlardı. B. Kapıkulu süvarileri, atlılar, silahtar. Padişahı koruyan birliklerin askeri güç ve ihtiyaçlarından sorumludur. Sipahiler padişahı korurlardı. Sağ ulufeciler savaş ganimetlerini korurlardı. Sol ulufeciler hazineyi korurlardı. Sağ garipler ordu ağırlıklarını korurlardı. Sol garipler ordu ağırlıklarını korurlar, öncü güçlerdir. Dikkat! Kapıkulu askerleri devşirme kökenli askerlerden oluşmuştur. 3 ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı. Ayrıca her taht değişikliğinde kendilerine cülüs bahşişi dağıtılırdı. Fatih'ten itibaren. Eyalet askerleri. Osmanlı Kara Ordusu'nun ikinci bölümünü oluşturan devletin büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynayan askeri kuvvetlerdir. Osmanlı ordusunun toplam asker sayısının %90'ını oluşturmuşlardır. Bölümleri. Tımarlı sipahiler ordunun önemli bir bölümünü oluştururlar. Devletten maaş almazlar, yaşadıkları bölgenin geliriyle geçinirlerdi. Azaplar bekar Türk gençlerinden oluşurdu. Osmanlı ordusunun hafif yaya askerlerini oluşturmaktaydılar. Müsellemler Osmanlı ordusunun geri hizmetlerinde kullanılırlardı. Genellikle Müslümanlar tarafından seçilir ve bunlara yörük de denirdi. Akıncılar tamamen Türk ve Müslümanlardan oluşurlardı. Serhat adı verilen sınırlarda otururlar, ordunun keşif hizmetlerini yaparlardı. Yardımcı kuvvetler, bağlı beylik ve devletlerin göndermek zorunda oldukları askerlerdir. Donanma, Osmanlı Devleti ilk kez Karase oğullarının kendisine bağlanmasıyla donanmaya sahip oldu. İlk tersane Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu'da kuruldu. İstanbul'un fethinden sonra donanma daha çok önem kazandı ve büyüdü. Osmanlı maliyesi ve gelir kaynakları. İlk para Osman Bey zamanında basılmıştır. İlk gümüş para Orhan Bey, ilk altın para Fatih, ilk kağıt para da Abdülmecit tarafından basılmıştır. Osmanlılarda ilk mali teşkilat 1. Murat zamanında hazırlanmıştır. Geleceğe dönük ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı'da vergilerin hepsine birden tekalif adı verilmiştir. Tekalif iki ana kola ayrılmıştır. Tekalifi şer'iye, İslam hukukuna dayandırılmıştır. 3 bölümde toplanır. Öşür, Müslümanlardan alınan 1/10 oranındaki üretim vergisidir. Haraç, gayrimüslimlerden alınan üretim vergisidir. Cizye, gayrimüslim sağlıklı erkeklerden askerlik bedeli olarak alınan vergidir. Dikkat! Cizye vergisi Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır. Haraç vergisi Tanzimat Fermanı ile gayrimüslimlerin lehine yeniden düzenlenmiştir. Tekalifi örfiye, devletin ihtiyaçları gereği geliştirdiği vergilerdir. Bunlar, resmi aruz, düğün vergisidir. Resmi anam, hayvanların sayısına göre alınan vergidir. Resmi çift, çiftliklerden alınan vergidir. Resmi çift bozan, toprağını ekmeyip kaçanlardan alınan ceza vergisidir. Resmi avarız, olağanüstü durumlarda, örneğin savaş sırasında, padişahın emriyle alınan vergidir. Osmanlı maliyesinin gelir kaynakları. Savaş ganimetlerinin 1/5, gümrük vergileri, Müslümanlardan %2,5, gayrimüslimlerden %5, yabancılardan %10 alınırdı. Maden, orman, tuzla gelirleri, bağlı beylik ve devletlerin ödediği vergiler, savaş tazminatlarıdır. Dikkat! Kapitülasyonların verilmesinden sonra yabancılardan da %2,5 oranında gümrük alınmaya başlandı. Müsadere yöntemiyle toplumda servet sahibi olmak istenmiştir. Bu da 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştır. Tanzimat fermanı ile de özel mülkiyet hakkı getirilmiştir. Hukuk. Osmanlılarda şer'i, dine dayalı ve örfi, töreye dayalı hukuk vardı. Dini hukukun yorumcuları ulema sınıfı idi. Bu hukuku inceleyen ve yorumlayanlara da müftü denmekteydi. Şer'i hukukun esasları ise fıkıh kitaplarında toplanmıştır. Örfi hukukun esasları kanunname adı altında bir araya getirilmiştir. Örfi hukukla ilişkin konularda yargı yetkisi kesin olarak padişahındır. İslam kamu hukukunun yetersiz kaldığı alanlarda çıkmıştır. Padişahlar örfi hukuk koyma yetkilerine dayanarak ilk dönemler vergi örgütüne ilişkin düzenlemeler yaptılar. Giderek padişahların yasama yetkileri artmıştır. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunnameleri gibi. Ayrıca her bölgenin ekonomik özellikleri ve halkın durumunu yansıtan sancak kanunnameleri vardır. Osmanlı'nın ilk anayasası 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanı ile hazırlanan kanuni esasidir. Eğitim ve öğretim. Kuruluş devrinde eğitim için Mısır ve Suriye'ye öğrenci gönderilirken medreselerde ders vermek için bilim adamları getirilmiştir. Bu durum bu ülkelerin medrese eğitiminde ileri olduklarını gösterir. Ancak Fatih'ten itibaren medrese eğitimi Anadolu'da büyük bir gelişme kaydedecektir. Osmanlı'da ilk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te kurulmuştur. Fatih zamanında Sahn-ı Seman, Kanuni zamanında ise Süleymaniye medreseleri açıldı. Bu medreselerde İslami ilimlerin yanında pozitif bilimler de okutuluyordu. Osmanlı Devleti'nde medreselerin dışında Enderun denilen saray içi eğitim vardı. Enderun Mektebi daha ziyade yüksek rütbeli devlet memuru yetiştiriyordu. Sosyal ve ekonomik hayat. Osmanlı'da halkın tümüne reaya denilmekteydi. Osmanlı Devleti ele geçirdiği toprakların gayrimüslim halkına hoşgörüyle yaklaşmıştır. Onları dinlerinde serbest bırakmıştır. Osmanlı bununla devletin bütünlüğünü ve devamını sağlamayı amaçlamış, uzun yıllar bu siyasetinde başarılı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde Müslüman erkekler askere alınırken gayrimüslimler alınmazdı. Bunun sonucunda Müslüman halk tarımla, gayrimüslimler de daha fazla ticaretle uğraşmışlardır. Osmanlı'da zanaatkarlar, esnaf, lonca denilen bir teşkilat kurmuşlardı. Loncaların, malın kalitesini ve fiyatlarını denetlemek, zararlı rekabeti önlemek, esnaf-devlet ilişkilerini düzenlemek, üyelerine kredi vermek gibi görevleri vardı. Sanat. Osmanlı Devleti'nin en fazla ilerleme gösterdiği güzel sanat dallarından biri mimaridir. İslam mimarisi Türk sanatıyla karışmış ve Türk-İslam mimarisi doğmuştur. Osmanlı mimarisi 16. yüzyılda klasik devrini yaşamıştır. Mimar Sinan bu yüzyılda eserlerini vermiştir. Çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri olarak Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camilerini yapmıştır. Çözümlü sorular, test 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüldüğü divanın karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir? A. Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması. B. Divanın gerekli görülen yerde toplanması. C. Gördüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar alması. D. Kararlarda son sözün padişaha ait olması. E. Divanda büyük davalara bakılması. 1. Divanın karar organı olabilmesi için hükümdarın buradan çıkan kararları değiştirmemesi ve yapacağı işleri oraya danışmadan yapmaması gerekir. Oysa Osmanlı'daki divanda son söz padişaha aittir. Bu da divanın bir danışma meclisi olduğunu gösterir. Doğru seçenek D. 2. Osmanlı Devleti uzun yıllar çeşitli renk ve ırktaki toplumları bünyesinde tutabilmeyi başarmıştır. Bu durumun gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. A. Halkın yaşamındaki gelenek ve dinsel inançlara karşı baskı uygulamaması. B. Yönetimin unsurları bağlayıcı sömürü politikası uygulaması. C. Farklı kültürel özellikteki unsurların haklarının gözetilmesi. D. Siyasal ortamın etkisiyle Osmanlı Devleti'nin desteğine ihtiyaç duyulması. E. Halka karşı hoşgörülü davranılması. 2. Tarihte baskıcı, yağmacı ve sömürücü bir politika izlemiş hiçbir devlet uzun süre hüküm sürememiştir. İşte Osmanlı da hoşgörülü politikasıyla değişik unsurları uzun süre bünyesinde tutabilmiştir. Doğru seçenek B. 3. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nde israf ve lüks giderek çoğaldı. Savaşlarda eski başarılar sağlanamayınca ganimetler azaldı. Yukarıdaki açıklamalardan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. İpek ve baharat yollarının önem kazanması. B. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ne olumlu etkisi. C. Osmanlı ekonomisinin giderek zayıflaması. D. Tımar sisteminin bozulması. E. Anadolu'da huzur ve güvenin bozulması. 3. Ganimet Osmanlı hazinesinin en önemli gelir kaynaklarından biriydi. Bu gelir savaşlarda başarısızlıkların başlamasıyla kesilmiş, bu da Osmanlı ekonomisini zedelemiştir. Doğru seçenek C. 4. Osmanlı Devleti ilk imtiyazları Venedik'e vermiştir. Daha sonra da Fransa'ya verilen kapitülasyonlar zamanla çok zararlı hale gelerek Osmanlı ekonomisinin bozulmasına neden olmuştur. Bunları hızlandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybetmesi. B. Başka ülkelerinde imtiyazlardan faydalanması. C. Fransa'ya her alanda imtiyaz verilmesi. D. Fransa'nın zamanla güçlü devlet haline gelmesi. E. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi. 4. Osmanlı Devleti dış devletlere verdiği kapitülasyonlardan güçlü olduğu zamanlarda yarar görmüşken, gücünü kaybetmeye başlayınca bu kapitülasyonlar gerek daha yaygınlaşarak, gerekse daha da ağırlaşarak Osmanlı'ya zarar vermeye başlamıştır. Doğru seçenek A. 5. Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı devletin denetimi altında halka verilmiştir. Devlet toprağını iyi kullanamayan ve arka arkaya 3 yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına vermiştir. Böyle bir uygulamanın en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Toprak sahiplerinden vergi almak. B. Devlet memurları ve askerlerinin maaşlarını toprak gelirleriyle ödemek. C. Topraklar üzerinde haklarını korumak. D. Üreticilere yardımcı olmak. E. Üretimin sürekliliğini sağlamak. 5. Soru kökünde verilen 3 yıl üst üste toprağı ekmeğinin toprağının alındığı ifadesi üretimde sürekliliğin sağlanmak istendiğini gösteriyor. Doğru seçenek E. 6. Araziden daha iyi faydalanmak, askerlik masraflarını azaltmak, devlet gelirlerini yükseltmek. Osmanlılar bu amaca uygun olarak aşağıdakilerden hangisini oluşturmuşlardır? A. Divan Teşkilatı'nı, B. Eyalet Sistemi'ni, C. Sancak Sistemi'ni, D. Salyaneli Eyaletleri, E. Tımar Sistemi'ni. 6. Osmanlı Devleti tımar sistemini kurarken şunları amaçlamıştır. A. Üretimin artışı ve sürekliliğini sağlamak, B. Para harcamadan sürekli bir ordu kurmak, C. Vergilerin yerine ulaşmasını sağlamak. Doğru seçenek E. 7. Osmanlı Devleti'nde has gelirleri hanedan mensuplarına ve divan üyelerine, ziyametler kadılara, tımarlar askerlere kiraya verilirdi. Bu uygulamada kişilerin idari mevkileriyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik kurulmaya çalışılmıştır? A. Kişilerin ihtiyaçları, B. Halkın yaşam biçimi ve düzeyi, C. Kişilerin yetişmiş olduğu yöreler, D. Toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığı, E. Toprakların gelirleri. 7. Has topraklar geliri yıllık 100 bin akçeden fazla olan topraklardır. Ziyametler geliri 20 bin ile 100 bin arasında değişen topraklardır. Tımarlar geliri 20 bin akçeden az olan topraklardır. Dikkat edilirse toprakların büyüklüklerine göre değil, gelirlerine göre sınıflandırıldığı görülecektir. Doğru seçenek E. 8. Osmanlı padişahları devletin tek temsilcisi olarak bütün yetkileri üzerinde toplamışlardır. Bu yetkileri bazen doğrudan kullanmışlar, bazen de diğer yetkili kurullara devretmişlerdir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Padişahlar divan başkanlığını sadrazamlara devretmişlerdir. B. Halk tek kişi yönetiminden büyük zarar görmüştür. C. Demokrasi anlayış ve ilkeleri gelişememiştir. D. Divan Hümayun gelişmiştir. E. Divan padişahın bir danışma kurulu haline gelmiştir. 8. Soru kökünde halkın tek kişi yönetiminden zarar gördüğünü gösteren bir ifade bulunmuyor. Doğru seçenek B. 9. Osmanlı Devleti'nde valilere maaş verilmez. Ziyamet denilen bir toprağın geliri verilirdi. Valiler buradan aldıkları paralarla aynı zamanda asker yetiştirirlerdi. İkinci Mahmut'un bu uygulamaya son vererek valilere maaş bağlamasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım gelirlerini artırmak, B. İleri merkeze bağlamak, C. Aşar vergisini kaldırmak, D. Yeniçeri ocağını kaldırmak, E. Toplumsal eşitliği sağlamak. 9. Osmanlı Devleti'nde merkezi otorite zayıflamaya başlayınca illerde tam anlamıyla kontrol edilemez olmuştu. Bu yüzden de ziyamet sahipleri sistemi suistimal etmeye başlamışlardı. Bu da hazine gelirlerinin azalmasına sebep olmuştur. Doğru seçenek A. 10. Osmanlı Devleti'nde hazineye gelir sağlayan çeşitli kaynaklar vardır. Yavuz Sultan Selim zamanında hazineye en fazla gelir sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Haraç ve cizye, B. Üşür ve zekat, C. Ganimetlerin beşte biri, D. Gümrük gelirleri, E. Bağlı beyliklerin hediyeleri. 10. Yavuz Sultan Selim özellikle Mısır seferi sonunda hazineye çok büyük ganimetler getirmiş, hatta Mısır seferi sonunda hazine ağzına kadar dolmuştur. Doğru seçenek C. 11. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'ne hangi olaydan sonra ekonomik yönden diğerlerine göre daha önce büyük gelir kaybına uğratmıştır? A. Avrupalılara verilen kapitülasyonlar, B. Hint Deniz Yolu'nun keşfedilmesi, C. Vakıf gelirlerinin azalması, D. Mukataa arazilerinin artması, E. Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılması. 11. Osmanlı Devleti'nde ipek ve baharat yollarının tamamen kontrol altına alınması Avrupalı devletleri yeni yollar aramaya itmişti. Bu arayışlar sonunda bulunan Hint Deniz Yolu Osmanlı'nın ilk ekonomik sarsıntıyı yaşamasına sebep oldu. Doğru seçenek B. 12. Osmanlı Devleti'ne önemli bir gelir kaynağı olan gümrük vergisi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle önemini yitirmiştir? A. Coğrafi keşiflerle, B. Sanayi devrimiyle, C. Kapitülasyonlarla, D. Osmanlı Devleti'nin duraklamasıyla, E. Rusya'nın boğazlarla ilgili idealinin başlamasıyla. 12. Kapitülasyonlar Avrupalı devletlere gümrük indirimi sağlayan, hatta zamanla gümrükleri sıfıra indiren imtiyazlardır. Bu yüzden zamanla Osmanlı gümrük gelirlerini neredeyse sıfırlamıştır. Doğru seçenek C. 13. Osmanlı Devleti yönetimindeki toprakların önemli bir bölümünü dirliklere ayırmıştır. Cezayir, Trablus ve Hicaz gibi bazı eyaletlerin toprakları ise dirliklere ayrılmayıp iltizama verilmiştir. Buna sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Halkın Müslümanlardan oluşması, B. Merkeze çok uzak olmaları, C. Halkın Araplardan oluşması, D. Toprakların verimli olmayışı, E. Devlet otoritesinin yerleşmemiş olması. 13. Cezayir, Trablus, Hicaz gibi yöreler Osmanlı merkezine uzak ve bundan dolayı vergi toplamanın bir hayli zor olduğu yörelerdi. Osmanlı buralarda vergileri iltizama verme yoluyla peşin almış, vergi toplama işi oralarda bulunan mültezimlere kalmıştır. Doğru seçenek B. 4. kaset, 2. yüzün sonu.